Ayrım 45.
Ante Düring, Frederick Engels. Eğer emek zamanının eş değerliliği, her işçi eşit emek zamanı içinde önce bir ortalama alınmasına gerek olmaksızın eşit değerler üretir anlamına gelecekse bu açıkça yanlıştır. İki işçi de aynı iş kolundan da olsalar, bir saatlik emek zamanının değer ürünü, emek yoğunluğu ve ustalık derecesine göre her zaman farklı olacaktır. Yalnız Düring gibi kimseler için bir terslik olan bu tersliğe, hiç değilse bizim göksel cismimizin üzerinde çare bulabilecek bir ekonomik komün yoktur. Peki herkesin ve her bireyin bütün o emek eş değerliliğinden geriye ne kalır? Bay Düring'in değerin emek tarafından belirlenmesiyle ücret tarafından belirlenmesi arasında ayrım yapmaktaki yeteneksizliği dışında hiçbir ekonomik temeli olmayan övüngen söz ebeliğinden başka hiçbir şey. Yeni ekonomik komünün temel yasası şu eşit emek zamanını eşit ücret karakuşi hükmünden başka hiçbir şey. Fransa'nın eski komünist işçileriyle Whiteling, kendi ücret eşitliklerini doğrulamak için gene de çok daha iyi kanıtlar veriyorlardı. Peki bütün o birleşik emeğe daha yüksek ücret ödenmesi önemli sorunu nasıl çözümlenir? Özel üreticiler toplumunda nitelikli işçinin yetişme giderlerini özel kişiler ya da aileleri yüklenirler. Öyleyse nitelikli emek gücünün daha yüksek fiyatı önce özel kişilere ödenir. Usta köle daha pahalıya satılır, usta işçiye daha yüksek ücret ödenir. Sosyalist örgütlenmeli toplumda bu giderleri toplum yüklenir. Öyleyse meyveler bir kez üretildikten sonra bileşik emeğin daha büyük değerleri toplumundur. İşçinin kendisinin ek bir hakkı yoktur. Ve bu arada bu kıssadan alınacak hisse bir de şudur ki, işçinin emeğinin tam ürününe olan hakkı, buna gösterilen saygınlık ne olursa olsun, hiçbir zaman ufak tefek pürüzler olmaksızın ileri sürülemez. Dipnot, LaSalle tarafından ileri sürülen istemlerden biri, Gotha programının eleştirisinde, bu istemin Marx tarafından yapılmış bulunan eleştirisine bakınız. 7. Bölüm Sermaye ve artı değer. İlkin Bay Marx sermaye konusunda sermayenin üretilmiş bir üretim aracı yolundaki geçerli ekonomik anlayışa sahip değil. Tersine ortaya diyalektik tarihe bağlı ve kavramlarla tarihe uygulanan başkalaşmalar oyunu içine giren daha özel bir fikir atmaya çalışır. Sermaye ona göre paradan meydana gelir. 16. yüzyılla yani bu dönemde ortaya çıktığı kabul edilen dünya pazarının ilk başlangıcıyla başlayan tarihsel bir evre oluşturur. Böylesine bir anlayış içinde ekonomik çözümlemenin kesinliğinin kaybolduğu açıktır. Düşüncenin bu yarı tarihsel, yarı mantıksal olmak isteyen ama gerçekte tarih ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünlerinden başka bir şey olmayan bu düzensiz görüşlerinde anlığın ayırt etme yetisi, kavramın her türlü uygun kullanılışı ile birlikte yok olur ve saldırı böylece bütün bir sayfa boyunca sürüp gider. Marx'ın sermaye kavramını nitelendirme biçimi gerçek iktisat öğretisinde karışıklıktan başka bir şey yaratmaz. Derin mantıksal doğruluklar olarak yutturulan boşluklar, hareket noktasının sakatlığı ve benzeri. Demek ki Marx'a göre sermaye 16. yüzyılın başında paradan çıkmış. Bu maden paranın vaktiyle hayvan sürüsü başka görevler arasında para görevleri de gördüğü için tam 30 yüzyıl önce hayvan sürüsünden çıktığını söylemek gibi bir şey oluyor. Düşüncesini dünyada böylesine kaba ve böylesine tuhaf bir biçimde dile getirmeye yetenekli olacak bir Bay Düring var. Marx'ta meta dolaşımı sürecinin içlerinde evrimlendiği ekonomik biçimlerin çözümlenmesinde para son biçim olarak ortaya çıkar. Meta dolaşımının bu son ürünü sermayenin göründüğü ilk biçimidir. Tarih açısından sermaye, toprak mülkiyetinin tersine her zaman başlangıçta para biçimini alıyor. Paradan oluşan servet, tüccar ve tefeci sermayesi olarak ortaya çıkıyor. Bunu her gün kendi gözümüzle görüyoruz. Her yeni sermaye başlangıçta sahneye yani pazara, ister meta, ister emek ya da ister para pazarına, günümüzde bile belirli bir süreçle sermayeye dönüşeceği para biçiminde çıkıyor. Dipnot, Kapital 1. Cilt 160-161, İtalikler Engels'in. Yani bu Marx'ın bir kez daha saptadığı bir olgu. Bu olguya karşı çıkmakta yeteneksiz olan Bay Düring bunu çarpıtır. Sermaye paradan doğarmış. Marx paranın sermaye durumuna dönüştüğü süreçleri irdeleyerek devam eder ve ilkin paranın sermaye olarak altında dolaştığı biçimin, metaların genel eş değeri olarak altında dolaştığı biçimin tersine çevrilmiş olduğunu bulur. Sıradan bir meta sahibi satın almak için satar, gereksinme duymadığı şeyi satar ve elde ettiği parayla gereksinme duyduğu şeyi satın alır. İşe başlayan kapitalist ise hemen gereksinme duymadığı şeyi satın alır. Satmak ve ilk olarak satın alma işinde kullandığı para değerini para biçiminde bir çoğalma, Marx'ın artı değer adını verdiği bir çoğalma ile artmış olarak yeniden elde etme amacıyla daha pahalıya satmak için satın alır. Bu artı değerin kökeni nedir? Bu artı değer ne alıcının metaları değerin altında satın almasından gelebilir, ne de satıcının onları değerin üstünde satmasından. Çünkü her iki durumda da herkes sırasıyla bir satıcı bir de alıcı olduğuna göre her bireyin kazanç ve yitikleri birbirini ödünler. Dolandan, hileden de gelemez. Çünkü dolan gerçi birini bir başkası zararına zenginleştirebilir ama ne her ikisi tarafından sahip olunan tutarı ne de genel olarak dolaşan değerler tutarını arttırabilir. Bir ülkenin kapitalist sınıfının tümü kendi kendisinden kâr sağlayamaz. Dipnot, Kapital 1. Cilt 178. Ama gene de her ülkenin tüm kapitalistler sınıfının aldığından daha pahalıya satarak, artı değeri kendine mal ederek, gözlerimizin önünde durmadan zenginleştiğini görürüz. Öyleyse gene başladığımız noktada bulunuyoruz. Bu artı değer nereden geliyor? Çözülmesi ve salt ekonomik biçimde her türlü dolanı, herhangi bir zorun her türlü karışmasını dıştalayarak çözülmesi gereken sorun işte budur. Gerçekte eşit değerlerin her zaman eşit değerlerle değiştirildikleri varsayıldığına göre, durmadan aldığından daha pahalıya satmak nasıl olanaklı oluyor? Bu sorunun çözümü Marx'ın yapıtının en çağ açıcı deyimidir. Bu deyim, vaktiyle sosyalistlerin burjuva iktisatçılardan hiçbir üstünlüğe sahip bulunmaksızın, en koyu karanlıklarda el yordamıyla yürüdükleri ekonomik konular üzerine parlak bir ışık saçar. Bilimsel sosyalizm bu başarıyla başlar, bu başarı yöresinde kümelenir. Çözüm şudur. Sermaye durumuna dönüşecek olan paradaki değer artışı, bu para içinde meydana gelemez ya da satın almadan çıkamaz, çünkü bu para burada meta fiyatını gerçekleştirmekten, paraya çevirmekten, başka bir şey yapmaz ve eşit değerlerin değiştirildiğini varsaydığımıza göre bu fiyat meta değerinden farklı değildir. Ama aynı nedenden ötürü değer artışı meta satışından da ileri gelemez. Öyleyse değişiklik satın alınmış bulunan meta ile birlikte meydana gelmelidir. Değeri üzerinden satılmış olduğu için değeriyle birlikte değil ama tersine kullanım değeri olarak kullanım değeri ile birlikte yani değer değişikliği metaın tüketiminden çıkmalıdır. Bir metaın kullanım değerinden bir değişim değeri çıkarabilmek için paralı adamın pazarda kullanım değeri değişim değeri kaynağı olma özel niteliğine sahip, öyle ki tüketilmesini emek gerçekleştirecek ve dolayısıyla değer yaratacak bir meta bulma mutlu talihine sahip olması gerekirdi. Ve dostumuz pazarda bu özel nitelikle donatılmış bir metayı gerçekten bulur. Bunun adı emek kudreti ya da emek gücüdür. Dipnot, Kapital 1. Cilt 183, İtalikler Engels'in. Her nedenli görmüş bulunduğumuz gibi emek, emek olarak değer taşımazsa da, emek gücü için durum hiç de böyle değildir. Emek gücü gerçekte bugün olduğu gibi meta durumuna gelir gelmez bir değer kazanır ve bu değer öteki her metada olduğu gibi bu özel nesnenin üretimi ve dolayısıyla yeniden üretimi için gerekli emek zamanıyla, yani işçinin kendini çalışabilecek durumda tutmak ve neslini sürdürmek için gereksinme duyduğu yaşama araçlarının üretimi bakımından gerekli emek zamanıyla belirlenir. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 186. Bu yaşama araçlarının her gün için 6 saatlik bir emek zamanını temsil ettiklerini kabul edelim. Buna göre işini yürütmek için emek gücü satın alan, yani bir işçi tutan bizim yeni kapitalistimiz ona 6 saatlik emeği temsil eden bir para tutarı ödediği zaman, bu işçiye emek gücünün tam günlük değerini ödemiş olur. Ne var ki işçi yeni kapitalistin hizmetinde 6 saat çalışır çalışmaz, ona giderini, onun ödemiş bulunduğu emek gücünün günlük değerini tamamen ödemiş bir duruma geçer. Ama para bununla sermaye durumuna dönüşmüş, artı değer üretmiş olmaz. Bu nedenle emek gücü alıcısı, yaptığı pazarlığın niteliği konusunda tamamen farklı bir kanıya sahiptir. İşçiyi 24 saat boyunca yaşamda tutmak için 6 saat çalışmanın yetmesi, onu 24 saatte 12 saat çalışmaktan hiç mi hiç alakoymaz. Emek gücünün değeriyle bu gücün çalışma, emek süreci içinde değerlendirilmesi iki farklı büyüklüktür. Paralı adam emek gücünün günlük değerini ödemiştir, öyleyse bu gücün gün boyunca kullanılması, yani günlük çalışma da onun malıdır. Eğer bu gücün kullanılmasının bir günde yarattığı değer, kendi öz günlük değerinin iki katıysa bu, satın alıcı bakımından özel bir talihtir ama meta değişimi yasalarına göre satıcıya karşı hiç de bir haksızlık değildir. Demek ki işçi varsayımımıza göre paralı adama her gün 6 saatlik emeğinin değer olarak tutarına mal olur ama ona her gün 12 saatlik emeğinin değer olarak tutarını sağlar. Paralı adam yararına fark. Ödenmemiş 6 saatlik artı emek, içinde 6 saatlik emeğin cisimleştiği ödenmemiş bir artı ürün. Oyun oynanmıştır. Artı değer üretilmiş, para sermaye durumuna dönüşmüştür. Marx, artı değerin doğuş biçimini ve meta değişimini düzenleyen yasaların egemenliği altında, artı değerin doğabileceği tek biçimi böylece tanıtlayarak, bugünkü kapitalist üretim biçimiyle ona dayanan sahiplenme biçiminin işleyişini açıklamış, tüm bugünkü rejimin yöresinde belirginleştiği çekirdeği bulmuştur. Sermayenin bu doğuşu gene de temel bir koşula bağlı. Paranın sermayeye çevrilebilmesi için demek ki para sahibinin özgür emekçiyle karşı karşıya gelmesi gerekir. Bu emekçinin iki anlamda özgür olması demektir. Hem emek gücünü kendi öz meta gibi satabilecek durumda özgür bir insan olması gerekir, hem de satmak için elinde başka bir meta olmaması, emek gücünü gerçekleştirmesi için gerekli her şeyden yoksun bulunması gerekir. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 184, İtalikler Engels'in. Ama bir yanda para ve meta sahipleriyle, öte yanda kendi öz emek güçleri dışında hiçbir şeye sahip olmayanlar arasındaki bu ilişkinin, ne şeylerin doğasında bulunan, ne de tarihin bütün dönemlerinde görülen bir ilişki değil, geçmiş tarihsel gelişmelerin sonucu, bir dizi eski toplumsal üretim biçimlerinin yok olup gitmesinin bir ürünü olduğu açık bir şeydir. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 185. Ve gerçekte bu özgür işçi, bize tarihte yığınsal olarak kendini ilk kez feodal üretim biçiminin dağılması üzerine, 15. yüzyılın sonuyla 16. yüzyılın başında gösterir. Ama bununla ve dünya ticareti ve dünya pazarının aynı döneme rastlayan kuruluşuyla üzerinde elde bulunan taşınır zenginliğin zorunlu olarak gitgide sermaye durumuna dönüştüğü ve artı değer üretimine yönelik kapitalist üretim biçiminin zorunlu olarak gitgide tek başına egemen biçim durumuna geldiği temelde verilmiş bulunmaktadır. Şimdiye değin Marx'ın düzensiz görüşlerini, anlığın ayırt etme yetisinin kavramın her türlü uygun kullanılışı ile birlikte yok olduğu, o tarihte ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünlerini izledik. Şimdi bu boşlukları Bay Döring'in bize sunduğu biçimde, derin mantıksal doğruluklar ve gerçek disiplinler anlamında kesin bir bilimin son sözüyle karşılaştıralım. Demek ki Marx, sermaye üzerine sermayenin üretilmiş bir üretim aracı olduğu yolundaki geçerli ekonomik anlayışa sahip değil. tersine bir değerler tutarının ancak artı değer yaratarak gerçekleştiği, paraya çevrildiği, zaman sermaye durumuna döneceğini söyler. Ya Bay Düring ne der? Sermaye üretimi sürdürmek ve genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar kurmak için ekonomik kudret araçlarının bir kaynağıdır. Bilmece gibi usluba ve deyişi bir kez daha nitelendiren karışıklığa karşın bir şey kesindir. Ekonomik kudret araçlarının kaynağı Bay Düring'in kendi terimlerine göre genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar, yani artı değer ya da en azından artı ürün meydana getirmediği sürece, sermaye durumuna dönüşmeksizin üretimi kıyamete değin sürdürebilecektir.
Ayrım sonu.